bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Nietzsche, Eylem Ödevi. Biyografi ve Nietzsche'den seçmeler. İsmet Zeki Eyüpoğlu. Broy Yayınları. Kasım 1991. Okuyan Rıza İlitok. Ey zavallı halk! Bir falcı gibi başıboş dolaştım bu ülkede. Senin çağında ben suçlu, sizler de benim yargıçlarımdınız sanki. Saklanmak, başka biçimlere girmek zorunda kalmışsam benim suçum ne? Bir bakın kız kardeşim sanata. Benimki gibi onun durumu da. Yabanlar içine düştük. Bilmiyoruz kendimizi nasıl kurtaracağımızı. Doğrudur, evet, hakkımız vardır diyemeyiz biz. Gün olur, bizi haklı bulan yargıçlar sizin için de verecek yargılarını. Şöyle diyecekler size de. Kültürünüz olsun önce. Ancak ondan sonra anlayabilirsiniz felsefenin ne istediğini, neler yapabileceğini. Nietzsche. İsmet Zeki Eyüpoğlu, Nietzsche Eylem Ödevi adlı kitabının ilk bölümünde ünlü filozofun yaşamını, çağ içindeki yerini, tarih anlayışını, insana yaklaşımını ve üst insan yorumunu, sanat düşüncesini, uygarlığı kavrayışını, felsefesini ve bu felsefenin çağı aşan özünü, insanı biçimleyen ve yetkinleştiren öğe olarak eylem tanımını bütünlüklü bir yorum içinde değerlendiriyor. İkinci bölümde filozofun sırasıyla Trajetya'nın doğuşu, yaşam için tarihin yararı ve zararı, Yunan'ın trajik çağında felsefe, gezgin ile gölgesi, böyle söyledi Zerdüşt, insanca pek insanca, Ecce Homo, iyi ile kötünün ötesinde, gün açımı kızırlığı, gülen bilgi yapıtlarının yorumlarını ve yapıtlardan seçmeleri sunuyor. En sonda ise Nietzsche'den seçmeler şiirlere yer verilen kitap, Dünya Kitaplığı dizimizin ikincisini oluşturuyor. Felsefeyi konuşma gereğinde bıraksalar şöyle derdi aşağı yukarı. Ey zavallı halk! Bir falcı gibi başıboş dolaştım bu ülkede. Senin çağında ben suçlu, sizler de benim yargıçlarımmışsınız sanki. Saklanmak, başka biçimlere girmek zorunda kalmışsam benim suçum ne? Bir bakın kız kardeşim sanata. Benimki gibi onun durumu da. Yabanlar içine düştük. Bilmiyoruz kendimizi nasıl kurtaracağımızı. Doğrudur, evet, hakkımız vardır diyemeyiz biz. Gün olur, bizi haklı bulan yargıçlar sizin için de verecek yargılarını. Şöyle diyecekler size de. Kültürünüz olsun önce, ancak ondan sonra anlayabilirsiniz felsefenin ne istediğini, neler yapabileceğini. İnsancılıktan söz açıldığında, bunun temelinde insanı doğadan ayıran, ayrı bir varlık olarak gösteren bir tasarımın bulunduğu anlaşılır. Oysa, gerçekte bir ayrılma yoktur. Doğal denen niteliklerle insana özgü denenler ayrılmaz bir durumda birbirleriyle kaynaşmışlardır. İnsan en yüksek ve en soylu güçleri içinde baştan başa doğadır. Onun korkunç, iki katlı niteliğini yani karakterini kendi özünde taşır. Onun korkunç ve insancıl olmayan yetenekleri belki de kımıldayan eylemleri ve başarıları içinde yalnız İnsancılığın fışkırdığı şu verimli topraktır. Nietzsche. Giriş. Avrupa düşüncesinde Nietzsche'nin ayrı bir özelliği vardır. 19. yüzyıl Avrupa'sının bir geçiş döneminde yaşadı. Geleneksel değerlerin ağından kurtulmak için eskimiş düşüncelerden sıyrılmanın, yeniyi yaşatmak için eskiyi öldürmenin gereğine inandı. Bu görüşü savundu. Nietzsche, için önemli olan yeniyi, özlüyü bulmak, bir takım düşünce çıkarlarının değişmez ölçülerine bağlanmaktır. Yeni olan özdedir. Sürekli bir değişim, gelişim içindedir. Bir düşünce düzeni belli kurallara bağlı kalıyor, bütün olayları değişmez bir açıdan görüyorsa, yerinde duruyor, ilerlemiyor demektir. Oysa 19. yüzyıla gelinceye değin, Avrupa düşüncesinde önemli olan belli bir düzene, yani sisteme bağlı kalmak, bütün olayları, varlık oluşumlarını o açıdan görmekti. Değişmez değerler vardı Avrupa düşüncesinde, görüşlerinde. İnsan bu değerlerin taşıyıcısı, yorumcusu durumundaydı. Değerlerin nereden gelip nereye gittiklerini bilmek pek önemli değildi. Değer vardı ya, yeterdi bir düşünür için. Değerin doğduğu yer, kaynağı, hangi koşullar altında biçimlendiği ilginç değildi. Bilgeler, belli düzenlerin içinde kapalı kalmayı ölçülü olma sayıyorlardı. Oysa evren olayları onların benimsediği ölçülerin dışında gelişip gidiyordu. Avrupa'nın ünlü bilgeleri, Eflatun'un yönetimi altında ilk çağdan yüzyılımıza doğru tek sıra olmuş, boyuna düzgün yürüyüş eğitimi görüyorlardı. Bütün düşünceler, davranışlar, tutumlar için önceden belirlenmiş bir düzen gerekiyordu onlarca. Bu düzen bir önyargıdır Nietzsche'nin gözünde. Doğa olayları, insan düşüncelerinde düzenlenen ilkelere göre oluşmuyor. Olaylar, birbiri ardı sıra yeni atılımlar, yeni oluşumlar olarak çıkıyor karşımıza bizim. Bütün düzenler insanı önceden verilmiş bir yargı ile bağlantılı kılar. Düzenli düşünmek, belli ölçüler dışına çıkmamak, yaratıcı bir baş için boyuna yararlı olmaz. İnsan yaşamında bir takım düzen dışı fışkırmalar, yaratıcı, geliştirici atılımlar vardır. Bu atılımlar, bu ileri doğru fışkırmalar önceden belirlenmeyle bağdaşmaz. Avrupa'da Nietzsche'den önce pek böyle düşünen olmadı. Büyük bilgeler, büyük çığırlar kurarak onlarla bağımlı kaldılar. Spinoza, Kant, Hegel belli bir görüşle değişmez bir düzene bağlanmakla düşünmenin en açık örneğini verdiler. Onlar kendi kurdukları çığırların koşulları ile bağımlı bir duruma geldiler. Bu yüzden de yalnız düşüncede, düş evreninde varsayılanları gördüler. Spinoza'nın, Kant'ın, Hegel'in inandıkları gerçeklerin bir teki yoktur yaşadığımız olayların akışı içinde. Onlar düşünce evreninde vardırlar. Daha doğrusu insan düşündükçe vardır onlar. Oysa insan düşünse de düşünmese de yaşam olayları kendi kendini gerçekleştiriyor. Doğa olayları insanlarla, insan düşünceleriyle bağımlı değildir. Oysa büyük düşünürler, bilgeler bu olayları neredeyse insanla bağımlı kılmaya değin götürdüler. Berkeley böyle yaptı. Düşündükçe, düşüncede yer ettikçe varsaydı evreni. İnsan düşüncesinin dışında kendi başına buyruk bir nesnenin varlığına, gerçekliğine inanmadı. 19. yüzyıla gelinceye değin bunlar insanı etkiledi. İnsan içinde yaşadığı evreni bambaşka bir nitelikte görmeye başladı. Nietzsche ise böyle bir düşünce akımının dışında kaldı. Doğa olaylarını düşünce ilkeleriyle değil, düşünce ilkelerini doğa olaylarıyla yorumlamaya koyuldu. İnsanın içine kapanma yerine dışa dönmesini, doğaya açılması gerektiğini savundu. Nietzsche'nin düşüncelerinde birçok iniş çıkışlar, sapmalar görülür. Bunlar yalnız onun değil, Avrupa düşüncesinin sapmalarıdır. Nietzsche, kendi çağına değin süre gelen düşünce akımlarının dışına çıkılmasını savunma gereğinde kalınca böyle bir davranış içinde buldu kendini. Onun düşüncelerindeki değişiklik, bol renklilik, belli bir ilkeye bağlanmasına engeldi. Yaşam onu değişikliğe, renkli, çelişkili olmaya doğru itiyordu. Nietzsche'nin düşünceleri, yaşamının ortaya çıkışı bir yorumun niteliğindedir. 19. yüzyıl Avrupası, bütün çağların süzülmüş düşünceler birikimidir bir yandan da. Eski Akdeniz uygarlıklarının, Anadolu'nun, İskender'den sonra İran'ın, Hint uluslarının, Mısır'ın, Mezopotamya'nın bütün düşünce ürünleri süzüle süzüle gelmiş Avrupa'ya, girmiş Avrupa düşüncesinin özüne, yoğunlaşmış orada. Yoksa büsbütün yeni değildir. Avrupa düşüncesi denen nesne, kökleri Anadolu'dan Çin'e, Hindistan'a, Mısır'a değin uzar. Bu ortak uygarlıkların tomurcuk verdiği, yeşerdiği bir dal ucudur Avrupa düşüncesi. Oysa Avrupalı bilmek istemez, söylemek istemez bunu. Avrupa kendi gökten düşmüş tanrısal bir varlık sanır. Birçok konuları ondan öğrendik, kendimizi anlamayı, tanımayı bile ondan öğrendik. Avrupa kendi kendine öğrenmek istemiyor. Başkalarına öğretiyor boyuna da kendi öğrenmiyor gerçeği. Kendi gerçeğinin dışında yaşıyor daha doğrusu. Aydın bir Avrupalı kendi düşünce varlıklarını Avrupa uygarlığını Yunan'la, Latin'le başlatır. Oysa o uygarlıkların nereden, nelerle başladığını pek araştırmak istemez. ilgi duymaz bile. Avrupa'nın Asya'dan, Anadolu'dan, Mısır'dan, Hindistan'dan, İran'dan aldıkları yeni yeni çıkıyor ortaya. Yeni yeni başlıyor Avrupa uygarlığının gerçek kaynağına varan yolların araştırılması. Bunları Avrupa'yı yapan gerçekleri Nietzsche de bilmiyordu kendi çağında. O da Yunan düşüncesiyle başlatıyordu Avrupa uygarlığını. Bütün düşüncelerini o doğrultuda yoğunlaştırdı. Bu yüzden Nietzsche Avrupa düşüncesinin kaynaklarını Yunan düşüncesine bağlayan, ondan başka onun dışında kaynak görmeyen, belki de görmek istemeyen son yorumcudur. Nietzsche'nin yaşamı. William Friedrich Nietzsche 1844 yılında Lützen yakınlarında Röken köyünde doğdu. 1900 yılında Weimar'da öldü. Ataları Polonya'dan geldiği söylenen bir papazın oğludur. Nietzsche çok küçük yaştayken babası ölünce annesiyle Naumburg kentine gitti. 6 yaşlarında Naumburg'da Bülger Schule'ye verildi. Bir süre burada öğrenim gördükten sonra 1858 yılında Klopstock, Fichte, Schlegel, Rank gibi ünlü Alman bilgilerinin ozanlarının öğrenim gördüğü Forta'ya girdi. Baskılı bir öğretim düzeni, yaşama tutumu olan bu öğrenim ocağında önceleri pek sıkıldı. Okulun düzenine, genel kurallarına pek uyamadı, ısınamadı. Küçük yaşlardan beri edindiği alışkanlıklarını bir türlü bırakamadı. Öğrenim süresinin bu dönemini dile getiren yazılarında belirttiği üzere her akşam bir şiir yazamıyordu. Bu öğrencilik yıllarında okulda edindiği yeni arkadaşlarıyla Germania adlı bir dernek kurdu. Dernek, edebiyat konuları üzerinde çalışanların toplandığı bir kurum niteliğindeydi. Orada aralıklı toplantılar yapılır, dernek üyeleri kendi yazılarını, şiirlerini, denemelerini birbirlerine okur, tartışırlardı. Dernekte karşılıklı konuşmalar, incelemeler, daha çok edebiyatı, sanatı, arada bir de felsefeyi ilgilendiren toplu tartışmalar, eleştiriler düzenleniyordu. Nietzsche, bir öğrenci derneği olup belli konular üzerinde durmaktan öte geçemeyen bu kurumda bulunduğu sürece Byron, Hölderlin, Shakespeare gibi Avrupa'nın ünlü ozanlarını okuyor, onların düşünce ortamında dolaşıyordu. Bu dönemde Nietzsche, bu üç ozana karşı derinden gelen aşırı bir bağlılık duymaktaydı. Nietzsche, bu öğrencilik süresi içinde özellikle Germania Derneği'nde okunmak için yazdığı yazılarda yavaş yavaş düşünce gücünün ilk sınır çizgilerini belirtmeye, gelecek yıllarda vereceği yapıtların genel doğrultusunu göstermeye başladı. Bu dernekte Byron'un Dramatik Yapıtları başlıklı yazısında ilk kez üst insan, Übermensch kavramını kullandı. Byron üzerine yaptığı incelemeler onun bakış açısını belirlemeye yaradı. Bu deyimi daha çok Byron'un başarılarını, yiğitliklerini dile getirmeye çalışırken kullandı. Bir süre sonra Byron'un yanı sıra Schumann, Chopin, Tristan, Wagner gibi musiki ustaları Nietzsche'nin gönlünde yer etmeye başladı. Onlara karşı da sevgiyle karışık bir saygı, bağlılık duydu. Bu bağlılık, bu sevgi, onda yeni bir düşünce ortamının doğmasını, musikiye karşı gittikçe gelişen bir ilginin uyanmasını sağladı. Okul yıllarında Nietzsche'nin ikinci bir düşünce doğrultusuna yöneldiğini, sanatın yanında felsefeye, eski Grek düşüncesine, Grek diline gittikçe artan bir yakınlık duyduğunu görüyoruz. Öyle ki genç Nietzsche okulu bitirme çalışması olarak Yunan yazarı Theognis'i seçti. Özellikle Theognis'in eş anlamda kullandığı iyi soylu, kötü soysuz kavramları üzerinde durdu. Bu kavramlar onun ilgisini iyice çekti. Onlarda insanın iç varlığını, düşünce yapısını ilgilendiren geniş boyutlu bir düşünce özü buldu. 1864 yılında Forta'yı bitirince Bonn Üniversitesi'ne girdi. Artık genç Nietzsche gönlünün uyarınca bağımsızdır. Bütün davranışlarında, eylemlerinde canının çektiğince özgürdür. Bu öğretim kurumunda alabildiğine başıboş bir yaşam sürüyor. İleride bütün düşünce ortamını, yaşama koşulları tabanından sarsacak olan Frenge'ye yakalanıyor. Bu sınırsız özgürlüğün verdiği bağımsızca yaşama sonucu yavaş yavaş toplum bağlarından, eski geleneklerden, din inançlarından, Hristiyan göreneklerinden çözülmeye başlıyor. Dinlere karşı öğrenme isteğinin körüklediği geçici bir ilgi duyuyor. Bir aralık tanrı bilim yani teoloji üzerinde çalışmaya koyuluyor. Bu geçici ilgi dolayısıyla Hristiyan dininin ana ilkelerini, Felsefesini, görüşlerini, yapısını öğrendi. O ilgi de pek uzun sürmedi. Dinle arasına ileride kapanmayacak olan büyük, derin bir uçurum girmeye başladı. Hristiyan inançları onun içinde genişleyen boşluğu doldurmaya, sorularına karşılık bulmaya yetmez oldu. Nietzsche dinden sıyrıldı. Bütün çalışmalarını dil bilim konusunda yoğunlaştırdı. Kendini eski dillere, özellikle Grekçe'ye verdi. Grek yazarları, düşünürleri, en çok da ozanlarının yapıtlarını aşırı bir tutkuyla okumaya koyuldu. Bu yıllarda Nietzsche'nin yetişmesinde büyük etkisi olan öğretmeni, çağın ünlü bir dil bilim bilgini Rischel, Bonn Üniversitesi'nden ayrılarak Leipzig'e gidiyor. Nietzsche de onu izliyor. Leipzig Üniversitesi'ne giriyor. 1865. Leipzig'te dolaşırken kitapçı dükkanlarından birinde Schopenhauer'ın Die Welt als Will und Vorstellung, İstenç ve Tasarım olarak Evren adlı yapıtını buluyor. Bu yapıt genç Nietzsche'nin yaşamında en önemli dönemlerden birinin başlangıcıdır. Nietzsche büyük tutkuyla sarılıyor bu yapıta. Derinden derine etkisi altında kalıyor Schopenhauer'ın. Yeni bir evrenin kapısından bilmediği, tanımadığı bir ülkeye girmiş gibi oluyor. Öteki yazılarını bulup okuyor Schopenhauer'ın. Bir bütünlük içinde bağlanıyor. Evrene, varlık türlerine, insanlara, olaylara, iyimserle kötümser duyguların çatıştığı yeni bir açıdan bakmaya başlıyor. Bir iyi kötü çatışması olarak görüyor olayları. Bu dönemde evren iyi ile kötünün, iyimserle kötümser yaşama eylemlerinin çatışma alanıdır Nietzsche için. Evren iki çelişik gücün boğuşma yeridir. Bu yapıtın etkisiyle kötümserliğe kapılıyor Nietzsche. Karamsar gözlerle bakıyor yaşama, evrene, insanlara. Yeni başlayan Prusya-Avusturya savaşlarına katılmak istiyor. Gözlerinin bozuk olması yüzünden askere alınmıyor. Yeni bir umutsuzluğa kapılıyor. Yüreğinin karamsar, kötümser duyguları derinleşiyor. Savaş, onun üzerinde yeni düşünce değişimleri, anlayış dönüşümleri yaratıyor. Aşırı bir ulusçu kesiliyor. Prens Bismarck'ı tutuyor. Onun ulusçuluk konusundaki görüşlerini, tutumlarını benimsiyor. Onun düşüncelerini savunuyor. Bir süre sonra dileği oluyor Nietzsche'nin. Askere alınıyor. Savaşa giderken ya da eğitim görürken attan düşüyor. Yıkım görüyor bu düşüşten. Bir aralık ölecek gibi oluyor. Aylarca kalıyor yatakta. Güçlükle kendine gelip iyileşiyor. Ancak bu olayın sarsıntısı geçmiyor. Yıpranıyor epeyce. Sonra derin bir sevgi duyduğu Wagner ile tanışıyor. 1869. Bu olay Nietzsche için başka bir dönemdir. Yeni yeni duyuşlar, açılımlar beliriyor içinde. Yeniden musikiye, sanata dönüşüyor bütün duyguları, duyuşları. Ulusçuluğun yerini sanatın, felsefenin, insan yaratmalarının büyülü ışıkları alıyor. Yine kendine, kendi düşünce ortamına, öğrencilik yıllarındaki duyuş ortamına dönüyor. Yaşının çok genç olmasına karşılık, bilgisinin sağladığı ün yüzünden Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji profesörü oluyor. Burada çağın ünlü sanat tarihçisi Jakob Burckhardt'la tanışıp yakınlık kuruyor. Wagner'le de daha sıkı, daha yakın ilişkiler sağlıyor. Bu yakınlıklar, bu içten içe çoğalan, yoğunlaşan ilişkiler Nietzsche'de birdenbire yeni bir anlayışın doğmasını sağlıyor. Daha önce okuduğu yapıtları yüzünden derin etkisi altında kaldığı Schopenhauer'ın savunduğu dahi insan örneğini Wagner'in sanatçı kişiliğinde buluyor. Derinden bağlanıyor Wagner'e. Çalışma gücü, yaratıcı eylemleri artıyor, hızlanıyor. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Musikinin özünden Trajedyanın Doğuşu adlı yapıtını yamlıyor. Yıl 1872. Nietzsche derin bir yaratıcı eylem, bir atılım içindedir bu dönemde. Bir süre sonra Die Philosophie im Tragischen Zeitalter der Griechen, yani Yunanlıların trajedya çağında felsefe basılıyor. Yıl 1873. Bir yıl sonra Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, yaşam için tarihin yararı ve zararı çıkıyor. Yıl 1874. Bu üç yapıt onun belli konular üzerinde düzenli olarak çalışmasının ürünleridir. Bunların yazıldığı dönemlerde Nietzsche bir araştırıcı inceleyicidir. Sorunlara belli bir açıdan bakar. Tarih bilincinin uyandığı kesin bir görüş açısından olaylara ve yaşama bakmaya alıştığı dönemin ürünüdür bunlar. Nietzsche çalışmalarını sürdürür. Ancak bunlardan sonraki yapıtları kesintili atılımların yarattığı birer özdeyişler bütünü niteliğindedir. Belli bir sorunu değil de birçok sorunu içerirler. Menschliches all zu menschlich. İnsanca hep insanca. 1878. Vermichten meinungen und Sprüche. Karmaşık düşünceler ve özdeyişler. 1879. Der Wanderer und sein Schatten. Gezgin ile gölgesi. 1879. Morgenröte, gün açımı kızıllığı. 1881. Also sprach Zarathustra. Böyle söyledi Zerdüşt. 1885. Jenseits von Gut und Böse. İyi ile kötünün ötesinde. 1886. Genealogie der Moral. Ahlakın kökeni. 1887. Gözentammerung. Putların çöküşü. 1888. Atlı yapıtları bu türdendir. Onlarda yapıtın tümünü kaplayan bir sorun bütünlüğü yoktur. Özdeyişler niteliğinde değişik görüşler ele alınır. Birçoğu birer yargı biçiminde açıklanır. Nietzsche 1875 yılından sonra başlayan, 1889'a değin süren 14 yıllık dönem içinde bir takım iniş çıkışlara, düşünce çevintilerine dalar. Eskiden çok sevdiği, kişiliğinde dahi örneğini bulduğunu söylemekten çekinmediği Wagner'le bozuşur. Önceki bütün söylediklerini unutarak ona karşı çıkar. Övgüleri yergiye, sevgileri öfkeye dönüşür. Eski yakınlıklarından bıkar, yakınlarından sıyrılır. Yaşantısında bir takım tutarsızlıklar, karşılıklı çelişkiler çıkar ortaya. Düşünce gücü sürekli bir bütünlük içinde değildir. Kopuk kopuk atılımların akışına kaptırmıştır kendini. 1889 yılında artık eski düşünür, ozan, bilgin, bilge Nietzsche yoktur. 45 yıllık yaşantı birdenbire kopmuş, geçmiş unutulmuştur. Nietzsche bu yılın bir Ocak gününde evinin önünde yaşlı bir atın kıyasıya dövüldüğünü görünce birdenbire sokağa fırlar. Bağırır, çağırır, hıçkırır, ağlar. Kendini yerden yere atar, dövünür. Atın boynuna sarılır, hayvanı öper. Derin bir üzüntüye kapılır. Bu olayla çağın Nietzsche'si bütün bağlantılarından, bilinç dizginlerinden sıyrılır, çıldırır. Gençliğinin alabildiğine bağımsız, özgür yaşama günlerinde edindiği frengi etkisini gösterir. Koparır Nietzsche'yi bilinç ortamından, sürer çılgınlığın uçurumlarına doğru. Nietzsche kendinde değildir artık. Çarmıha gerilen Dionysos gibi atlar kullanır. İtalya kralı Umberto'ya çarmıha gerilen adıyla bir zamanlar çılgınca sevdiği, gönülden bağlandığı Wagner'in oynaşı olan Cosima'ya Ariadna seni seviyorum Dionysos diye mektuplar yazar. Nietzsche gençliğinin ikinci dönemi olan öğrencilik yıllarında, ondan sonra başlayan üniversite öğretim üyeliğinin başlangıcında daha çok Yunan düşüncesiyle Homeros, Diones, Laertius ile Yunan şiiriyle, şiir ölçüleriyle uğraştı. Onlar üzerine çağında çok yeni sayılan önemli araştırmalar, incelemeler yaptı. Felsefeye, sanata, dil araştırmalarıyla girdi. Bir takım felsefe tarihçileri onun bu çalışmalarında görülen dönüşüm çizgilerine dayanarak yaşamında üç basamaklı bir ayrım yaparlar. Yaşamını üç döneme ayırırlar. Birinci, ikinci, üçüncü dönem adı verilen bu ayrım, kesin çizgilere, genel geçerliği olan ölçülere dayanmaz. İlk çağla ilgili yapıtlarının yazıldığı döneme birinci, Schopenhauer, Wagner etkisi altında kaldığı döneme ikinci, kimileri bu dönemi ortadan böler, son yapıtlarının ortaya konduğu döneme de üçüncü dönem adını verirler.